Ayrım 19, Büyük Ki'nin Kısa Öyküsü, Karşı Devrim, Ferruh Sidar, sayfa 212. Türkiye'de Müslüman çoğunluğun özgürlük sorunu. AB ülkelerini kapı kapı dolaşıp, Türkiye'de Müslüman çoğunluğun özgürlük sorunu var diye yakınan Dışişleri Bakanı Ali Babacan'a en etkili yanıt, siyasi yaşamını iktidar uğruna tarikatlarla kol kola sürdüren Süleyman Demirel'den geldi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Bu ülkede 80 bin cami var, 5 vakit ezan okunuyor, 85 bin imamın maaşını devlet veriyor, insanlar hacca gidiyor, TV'lerde mevlit okunuyor. Öyleyse geriye ne kalıyor? Bir tek şey, şeriat. Zaten biz de ona itiraz ediyoruz, ona karşı çıkıyoruz. 40 yıldır meydanlarda bu ülkenin mütedeyyin insanlarına soruyorum. Ey halkım, dini vecibelerini yerine getirmemekten şikayetin var mı? Bu halk devletinden şikayetçi değildir. İddia ediyorum, İslam vecibelerini en iyi yerine getiren ülke Türkiye'dir," demişti. Değişmediklerini kanıtladılar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya 1 Haziran 2008'de Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan söyleşide özetle şunları söylemişti. "Recep Tayyip Erdoğan önce milli görüş gömleğini çıkardım demiş, sonra da siyasete girerken farklı, siyasetten sonra farklı bir yaşam tarzı mı uygulayacağım, halkımı mı aldatacağım, dün neysem bugün de oyum, değişemem, değişmedim" diyerek adeta o güne kadar yaptığı takiyeyi doğrulamıştır. Bu söylem davalı parti genel başkanının partisinin iktidar olduğu süreçte laik devlet ilkesine aykırı eylemlerin fikri kaynaklarını ve bu anlamda milli görüş çizgisinde olduğunun göstergesidir. Davalı parti 22 Temmuz 2007 seçimlerinden güçlenerek çıkınca kendini siyasal rejimin gözünde meşrulaştıracak iç ve dış ittifaklara, yani ABD dahil, sırt çevirmiş ideolojik, aslında MNP, MSP, RP, FP'nin ideolojik omurgasını oluşturan ve bu partilerle birlikte laik rejim karşıtlığı tescillenen, milli görüş diye adlandırdıkları siyasal çizgisinde yoğunlaşmıştır. 22 Temmuz seçimlerinden sonra bu ittifaklara ihtiyacı kalmadığını düşünen ve devleti bir ılımlı İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürme yolunda temel anayasal değişikliklere hız veren davalı partinin birdenbire AB'ye yakınlaşması ve AB hukukundan medet umması ironi olduğu kadar laik Avrupa söylemindeki samimiyetsizliğin de bir göstergesidir. AKP'li belediyelerin söz birliği etmişçesine kent merkezlerindeki alkollü içki satan yerleri baskılayıp ruhsatlarını yenilememeleri, şehir dışında ücra köşelerde halk böyle istiyor diye yasaklamaları Türkiye gerçeğidir. Bu uygulama yurt satındadır. Bu konu aslında bir içki sorunu değildir. Dinin alkollü içkiyi yasaklamasını bahane ederek ve kutsal din duygularını sömürerek toplumu nasıl dönüştürecekleri ve bu konudaki hoşgörüsüzlükleri, sivil yaşamı tehlikeye soktuklarının göstergesidir. Hukuki bir savunma yapılması yerine yargıya saldırıyı esas alan bir yöntem izlenmiş, bu şekilde Yargıtay'a ve anayasal sisteme ağır eleştirilerde bulunulmuştur. İktidar partisine kapatma açılamayacağı savunması hukuki temele dayanmamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin kararı. AKP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davanın sonucu Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından 30 Temmuz 2008 günü saat 18'de açıklandı. Başkan dava sonucunda AKP'nin kapatılmadığını, ancak 6 üyenin kapatılma, 4 üyenin de hazine yardımından yoksun bırakılması kararına vardığını, ancak partiye ciddi bir ihtar kararı çıktığını, bu sonucun da değerlendirilerek gereğinin yapılacağını umut ve tahmin ettiğini söyledi. AKP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu tescillense de dava partinin kapatılması yerine hazineden aldığı yardımın yarısının kesilmesi kararıyla sonuçlandı. Polis baskısı. Yukarıdaki gelişmelerden önce tüm dünyanın şaşkınlıkla tanıklık ettiği bir olayda utanç veren kareler arasındaki yerini aldı. Ellerinde karanfillerle 1 Mayıs 2008 günü yürümek isteyen işçiler biber gazı atılarak, boyalı su sıkılarak ve copla kıyasıya dövülerek dağıtıldı. Reuters ajansı polis postalının işçiyi çiğnediği kareyi Türkiye'de 1 Mayıs başlığı ile tüm dünyaya bildirdi. Job'la dövülerek tanınmaz hale getirilen pek çok kişinin arasında Job'la kolu kırılan Cumhuriyet Gazetesi'nden Ali Deniz Seyfi adlı muhabir de vardı. Şişli Eftal Hastanesi'nin acil servisine ulaştırılan göstericilerin izini süren polis, acil servisi de gaz bombası atarak tüm halk hayretleri içinde bıraktı. 530 kişinin gözaltına alındığı ama etkinliği, can güvenliği olmadığı ve hükümetin kışkırtmasına alet olmamak düşüncesiyle DİSK Genel Başkanı Süleyman Celebi tarafından iptal edildi. Bu olaydan sonraki zamanlarda da işçi, öğrenci ve hak arayan herkesin aynı şiddetle dövülüp hırpalandığına, okul harçlarının kaldırılması için pankart açan gençlerle iktidarın uygulamalarını protesto eden pek çok kişinin terörist olduğu gerekçesiyle tutuklandığına tanıklık ettik. Aralık ayı 2010 başlarında ellerinde sorunlarına ilişkin dosyayı başbakana iletmek için toplanan bir avuç gencin polis tarafından hınçla ezilişine Bakan Egemen Bağış'ın getirdiği yorum ilginçti. Kameralar önünde gerçekleşen bu olayı öğrenciler polise şiddet uyguluyor diyerek çarpıtmaya çalışan bakan insanları güldürdü. Ve gençlerin yumurta atmasına "söyleselerdi ben de sucuk getirirdim" gibi bir söyleme yaklaşarak kendince alay etti. Benzer bir değerlendirmeyi de Burhan Kuzu yapmıştı. Kendisini yumurta atarak protesto eden gençlere "gerizekalılar, beyinsizler, o yumurtaları atacağınıza yeseydiniz belki beyniniz çalışırdı" diye çıkışmıştı. Daha sonraki süreçte başbakanı protesto ettikleri için binlerce polis tarafından hırpalanan ODTÜ'lü öğrencileri, üniversite rektörlerinin bir bildiri yayınlayarak kınadıklarına tanıklık ettik, büyük bir şaşkınlıkla. Her şey bunlarla sınırlı kalmadı. İzlemeler ve dinlemelerin yanında polisin Ergenekon sorgulamaları aşamasında savcıların yapması gereken işleri de üstlendiğini gördük ürpererek. Ergenekon masalı. Eski derin devleti oluşturduğu iddia edilen kişilerin amacı sürekli iç çatışma çıkartma, karışıklık yaratma. Komşu ülkelerle düşmanlık dünyaya kapalı olma. Avrupa Birliği ve insan haklarına karşı olma. İç etnik çatışmalar. Naylon terör örgütleriyle uğraşan ve ekonomik yönden zayıf bir devlet imajı oluşturmaya çalışarak devlet otoritesini içte ve dışta zafiyete uğratmak. Ülkeyi yönetilmez hale getirmek ve böylece terör örgütünün daha rahat yönetip yönlendireceği siyasal iktidarlar oluşturmak. Gizli amaç ve prensiplerinin dışına çıkan tüm siyasal iktidarları değişik yöntemlerle kontrol altına almak. Bu başarılmadığı takdirde yasama ve yürütme organlarını devirip kendi ideolojik amaçları doğrultusunda devlet yönetimini ele geçirmekmiş. Eğitimleri, yaşam biçimleri, düşünce yapıları, beklentileri, ideolojileri, meslekleri, ilgi alanları, aile yapıları ve her şeyi birbirine uymayan ve de hiçbir zaman birbirini hiç görmemiş, hiçbir iletişimde bulunmamış yüzlerce insanın bir araya geldiği ve yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği iddia edildi. Bünyesinde askerlerin, polislerin, gazetecilerin, akademisyenlerin, hukukçuların, siyaset adamlarının, yazarların, yeraltı dünyasındaki kişilerin, spor adamlarının olduğu iddia edilen hayali yapılanmanın bir masal olduğu ilerleyen süreçte anlaşıldı. Ergenekon masalına ilişkin ilk bilgiler bir bez parçası gibi kurumlardaki her birinin kullandığı Tuncay Güney adlı kişinin 2001'de dolandırıcılık soruşturması kapsamında ev ve iş yerinde yapılan aramalarda bulunan belgelerle elde edildi. Soruşturma tutanakları ve birçok belgeye dayanarak yapılan operasyonlarda tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren tutuklamalar yapıldı. Başbakanın "ben bu davanın savcısıyım" dediği günlerden itibaren vicdanları kanatan olaylara tanıklık ettik. Sağlık sorunu önemsenmediği için cezaevinde ölüme mahkum edilen Kuddusi Okkır'ın trajik öyküsü gibi. Örgütün kasası denen zavallı adamın cenaze masraflarını bile komşuları karşılamıştı. Tuncay Güney'in 8 Şubat 2013'te Sky Türk televizyonuna Kanada'dan canlı yayına katılarak söyledikleri Ergenekon adı verilen masalın sonlanmak üzere olduğunu gösterdi. Kısa süre önce de farklı aralıklarla Başbakan'ın eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sahip çıkarak terörist olarak nitelenmesini kınıyorum deyişi, yine orduda görev yapacak kimse kalmadı gibi serzenişleri siyasi bir projenin sona ermekte olduğu biçiminde algılandı. Tuncay Güney canlı yayında Ergenekon davası bir projeydi, bitti artık, içeridekilerin çıkması gerekir dedikten sonra benim yüzümden insanlar cezaevine girmesinler, ben vicdanen rahatsızım, işkence görmeseydim o konuşmaları yapmazdım. Ergenekon'un temeli sayılan emniyette verdiğim ifadeler geçersizdir, devlet beni kullandı diye sürdürmüştü konuşmasını. 5 Mayıs 2012'de Vatan Gazetesi'nden Mustafa Mutlu'ya yazdığı mektupta da Tuncay Güney, Ergenekon mu? Bu bir oyun ve oyunda herkes üstüne düşeni yapar. Kemalizm iflas etmiştir. Ekonomi ve siyasal hayatımızı yönlendiren global patronlar başkanlık sistemi istiyor. Rejim değişiyor, Kürtler haklarını alacak. BOP dayandı kapımıza demişti. Yapılan operasyonlarda temiz ellerin kirli işlere bulaşmış kişilere ulaşmasını ve eski bozuk yapıyı temizlemesini herkes isterdi. Ama öyle olmadı. Ülke bağırsaklarını temizliyor savı bu yönde atılmış bir adım değildi. Birkaç karanlık adamla dekore edilmiş bu davanın çeteleri ortaya çıkarmaya değil, yasal muhalefeti yok etmeye yönelik olduğu anlaşıldı. Siyasi gücü arkasına alan yeni derin devletin bir devri kapatma uğraşıydı tüm yaşananlar. Cumhuriyete karşı sessiz bir darbeydi yapılan. Operasyonlar hesaplaşma ve intikam için ve yeni biçimlendirilecek olan devletin önünde engel olabilecek kişilere nelerin yapılabileceğini göstermek için gerçekleştirildi. Ergenekon tasarımının ABD eliyle düzenlendiğine ilişkin görüşlere başbakan, bunu ispatlamayan namussuzdur diye çıkışsa da dış basında çıkan yazıların yanında az sayıdaki yazar bu konudaki görüşlerinde ısrar etti. AKP'nin ilk kez iktidara geldiği yılda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olan Abdüllatif Şener 2007 yılında istifa etmişti. Siyasi yaşamını kurmuş olduğu bir partide sürdüren Abdüllatif Şener'in partisinin Boyabat ilçe binasının açılışı sırasında söyledikleri yeteri kadar ilgi uyandırmamış olsa da dikkat çekiciydi. Demokraside kırık notlarınız var, kendinizi gözden geçirin diyerek başbakanı uyaran Şener, içeride yapılan düzenlemelerin bazı ülkelerle birlikte yapıldığını, dış dinamiklere göre içeriği düzenlemeye çalışan bir başbakanın varlığı bu ülke için en büyük felakettir, Allah bu başbakandan bu milleti korusun sözleriyle vurgulamıştı. Bütün bu gelişmelerin ışığında laiklik elden gidiyor mu tartışmaları yaşanırken Amerika'da yayınlanan Middle East Quarterly adlı düşünce dergisinde Türkiye uzmanı Rachel Sharon Krebs'in Türkiye artık AKP'nin 7 yıl önce devraldığı laik ve demokratik ülke değil diye noktalamıştı makalesini. İktidarın uygulamalarını eleştiren, başta basın olmak üzere tüm demokratik kurum ve kuruluşların ve de kişilerin susturuluş biçimiyle asker, yargı, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin kontrol edilişi dramatik bir biçimde geçti tarih sayfalarına. Danıştay Başkanı'ndan dikkat çeken uyarılar. Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Danıştay'ın 141. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada, Türkiye'de o dönemde yaşanan gelişmelerle sonraki sürece ilişkin olası hukuki yapılanmanın fotoğrafını göstermişti adeta. Danıştay Başkanı Ergenekon savcılarının tutumuna ilişkin olarak yaptığı uyarıda, adalet dağıtımında önemli olan savcılar, Birleşmiş Milletler savcıların rolüne dair yönergede belirtilen hukukun evrensel ilkelerini dikkate alarak soruşturmaları gizlilik içinde yürütmeli, zanlının durumunu gereği gibi dikkate almalı, hukuki konuları teknik yönüyle incelemeli, masumiyet, suçsuzluk karinelerine azami riayet etmeli, insan hakları ihlali oluşturan hukuka aykırı yollara başvurularak elde edilen delilleri kullanmamalı ve hukuken kabul edilebilir somut deliller üzerinden hareket etmelidir. Yargı mensuplarının tarafsızlığı ve objektifliğinin tartışmasına neden olacak her türlü davranış toplumsal düzeni sarsar demişti. Yargıçları da her türlü baskı ve şartlanmadan uzak karar vermeleri hukuka saygılı devlet olmanın en belirgin göstergesidir. Yargıçlar kendi inanç ve görüşlerinden sıyrılmak, dış etkenlere direnmek ve herkesin yasalar önünde eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. hiç kimsenin yargıyı töhmet altında bırakacak, bir tarafmış gibi gösterecek fikir ve kanaatlerde bulunma hakkı yoktur. Hakimler fikir ve ideolojisine göre değil, anayasaya ve hukukun ilkelerine göre vicdani kanaatleri doğrultusunda karar verirler diyerek uyaran başkan, yanlı medyanın kin saçan yayınları içinde, medya yargıyı yönlendirmeye çalışmamalı, kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça kimseyi suçlu göstermemeli, küçük düşürücü haber ve yorumlara yer vermemelidir vurgusuyla çağrıda bulundu. O günlerde anayasanın tümden değiştirilmesine ilişkin yapılan nabız yoklamalarına da göndermede bulunan Danıştay Başkanı Mustafa Birden, anayasayı değiştirme yetkisi keyfi ve sınırsız değildir. Anayasanın değiştirilmesi teklif edilemez maddeleriyle başlangıçta belirtilen temel ilkelere riayet etmek, devletin kuruluş felsefesine aykırı olmamak kaydıyla anayasada değişiklik yapılması mümkündür. Cumhuriyetimizin özü ve ulusal yaşamımızın temeli olan laiklik ilkesi ve laik eğitim kurallarını dolaylı dahi olsa erozyona uğratacak hiçbir düzenlemenin iç hukukumuzda yeri yoktur ve uluslararası hukuk bağlamında da himaye görmez diye sürdürdüğü uyarılarında anayasa değişikliği önerilerini de özetle şöyle sıralamıştı. Cumhurbaşkanının yargıya ilişkin yetkileri sınırlandırılmalı. Danıştay üyelerinin 1/3'ünü seçme yetkisi kaldırılmalı. Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK'da yer almamalı. Hakimler ve savcılar hakkında soruşturma açtırma yetkisi Adalet Bakanı'ndan alınmalı. Adalet müfettişleri kurula bağlanmalı ve kurul kararları yargı denetimine açık olmalıdır. Yargı reformu strateji taslağında önerilen hükümet ve meclisin HSYK'ya üye seçmesi yargı bağımsızlığını zedeleyecek ve kurulu bağımlı hale getirecektir. Bu öneri yargıyı geriye götürecektir. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler Yüksek Askeri Şura ve HSYK kararları ile memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı dava açılabilmelidir. Yargıtay ve Danıştay'ın kesin kararlarının başka bir yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenmesi sonucunu doğuracak olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu, yargı ayrılığı ve yüksek mahkemelerin denkliği ilkesini zedeler. Danıştay Başkanı Mayıs 2009'daki ve daha sonraki dönemlere ilişkin kaygılarında yalnız değildi. Pek çok kişi, kurum ve toplumun yarısı bu endişeleri duymuştu. Anayasanın tümden değiştirilmesi dışında uyarılara neden olan her şey, bütün kaygılar, bir kısım anayasa maddesinin değiştirilmesi için yapılan referandumdan sonra gerçekleşti ne yazık ki. 19. ayrımın sonu. Sayfa 220.